Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bendeniz Ahmet Taş Getiren. Bir eğitim konuşmaları programında daha birlikteyiz. Bugün yine Nuri Özkan hocamla beraberiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Nasılsınız?
Afiyettesiniz. Elhamdülillah, çok şükür. Sizler de iyisiniz.
Allah afiyet versin, hamdolsun. Öncelikle bugün Mevlid Kandili.
Evet efendim.
Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşriflerinin yıl dönümü.
Evet.
Bu vesileyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mevlidlerinin, dünyaya teşriflerinin bütün insanlığa hayırlı olmasını diliyoruz, temenni ediyoruz. Şimdi eğitim konuşmaları programında da böyle bir Mevlid Kandili tebrikiyle başlamış olduk. Aslında eğitim konuşmaları çerçevesinde de üzerinde durulması gereken, konuşulması gereken bir konu. Çünkü
okullarda nasıl oluyor değil mi efendim?
Resulullah Efendimiz hani insanlığın muallimi, değil mi? İnsanlığın muallimi. Belki önümüzdeki günlerde öğretmenler günü de var değil mi? 24 Kasım'da. 24 Kasım'da. Yani insanlığın muallimi. Kur'an'a baktığımızda Resulullah Efendimiz'in insanlığı eğittiği ifadesini de görüyoruz.
Evet.
Eğittiği, hatta arındırdığı ifadesini de görüyoruz. Yani eğitimle, orada ilim vermekle arındırmak iç içe de geçmiş. Kur'an bilgisinde, Resulullah Efendimiz'in kişiliğinde, şahsiyetinde, muazzez şahsiyetinde. Evet, eğitim içinde Resulullah'ı anmak, bir Mevlid Kandili bir okulda kutlanmalı mı? Nasıl kutlanmalı?
Evet.
Yani siz halen fiili olarak eğitimin içindesiniz.
Evet.
Bir özel okulumuzun yöneticisisiniz. Size emanet edilen ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri var.
Evet.
Çok farklı toplum kesimlerinden gelmiş öğrenciler var. Mesela siz ne yaptınız bugün buraya gelmeden önce okuldan,
programdan çıkarak
geldiniz.
Evet.
Ne yaptınız? Onun üzerinde biraz konuşalım derim.
Efendim, öncelikle bizi dinleyen Erkam Radyo dinleyicilerimizin kandilini tebrik ediyoruz. İnşallah Cenab-ı Hak Resulullah'ın şefaate nail eylesin.
Bu
dilekle, temennilerle başlamak istiyorum Ahmet abi. Tabii böyle önemli gün ve haftalar okullarda kutlanır. Fırsat eğitimi diyoruz biz buna. Daha önce kutlu doğum programları çerçevesi Nisan ayında kutlanıyordu bu.
Evet.
Biliyorsunuz iki senedir Mevlid Kandili münasebetiyle ülke genelinde Resulullah'la ilgili konferanslar, sempozyumlar, programlar düzenleniyor. Tabii böyle bir gündemin içerisinde de muallimlerin muallimi olan, bize hayatın muallimi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ve örnek şahsiyet olarak andığımız peygamberimizi okullarda da anmak ve onun öğretilerinden ders çıkartmak ve çocuklara sevdirmek gerekiyor. Tabii okullar Allah peygamber sevgisini verme noktasında öncü de olmalılar bu noktada. Allah'a hamdolsun ki 27 Nisan bildirisini kutlu doğum üzerine yaşayan bir toplumdan şimdi artık okulların her birinde istisnasız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anıldığı etkinlikler yapılıyor. Bu çok sevindirici.
Şunu sorayım, kutlu doğum biliyorsunuz iki yıl evvel kaldırıldı. Yani Nisan'daki kutlama kaldırıldı. Mevlid-i Nebi'ye inhisar etti. Kutlama oranında farklılık oluyor mu?
Şöyle, daha önce Mevlid kandillerinde sadece bir kandil olarak tebriki yapıyorduk. Çok fazla öne çıkartmıyorduk. Çünkü kutlu doğumda zaten böyle bir haftamız var diye düşünüyorduk.
Evet.
Şimdi kutlu doğum pro haftası tartışmaya neden olunca ve kaldırılınca artık Mevlid haftası çerçevesinde
bir hafta yani yapıyor.
Bir hafta yapıyor. Sadece bugüne münhasır değil. Yani bu okulumuzda veya okullarda yapılan bu mevlid kutlamaları tabii bir ay öncesine dayanır. Ne yapılır?
Evet.
Hadis-i şerif ezberleme yarışmaları duyurulur. Hadis-i şerif ezberlemeler yapılır. Kimi okullarda biliyorum naat ezberletme yarışmaları yapılıyor. Kimi okullarda işte bizde de aynı zamanda mektup yarışması, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde bir genç olsaydın ne hissederdin, ona ne söylemek isterdin diye böyle mektup yarışması var.
Bu sene Diyanet'in belirlediği ana tema da
gençlik.
Gençlikmiş.
Zaten o temayı takip ediyoruz.
O temayı takip ediyorsunuz. Evet.
Yani olması gereken de o. Yani Türkiye'nin gündemindeki temayı takip etmek lazım. İşte mesela geldiğim programda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gençlerle olan irtibatı anlatıldı. Ki benim de konuşmam onun üzerineydi. İşte orada nasıl bir genç dinimiz arzu ediyor derken işte hadis-i şerifte nakledilen Allah'ın gölgesinin dışında bir gölgenin olmadığı bir günde işte 7 zümre vardı ki Allah'ın gölgesi altındadır. Onlardan bir zümre de işte amelle geçiren, gençliğini Allah'ın rızası uygun bir şekilde yaşayıp o şekilde ifade eden genç
diyor. Evet.
Diye ifade ettik.
Onunla bir hadis-i şerif
hadis-i şerifi naklettik. Onunla birlikte Musab bin Ümeyr'in hayatından genç olarak işte Hazreti Bilal'den ve gençlik hikayelerinden.
Resulullah'a ilk inananlar gençler oluyor.
Gençlerdi. Evet. Yani 10 yaşında, 13 yaşında, 17 yaşında Cafer bin Tayyar başta olmak üzere radıyallahu anh. Yani dolayısıyla
ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gençlere büyük sorumluluklar vermiş o zaman değil mi? Yani biz de şimdi bir genç ne zaman büyür diye sorduğun bazen ya çok ileri yaşlar düşünülebiliyor.
34-35'e kadar haydi şu anda.
Halbuki o dönemde yani diyelim Ammar bin Yasir, Muaz bin Cebel, Musab bin Ümeyr. Bunlar çok genç yaşta büyük sorumluluklar verilmiş olan o günkü
müminler. Muaz radıyallahu anh ilişkileri herhalde Hazreti Muaz 13 yaşındayken.
13 yaşındayken.
Yani, efendim yani.
Evet.
13 yaşında.
Yani bir dünyayı temsil ediyor.
Bir
mesela,
dünyayı temsil.
Resulullah Efendimiz Medine devletini temsilen zekat toplamaya gidiyor
Evet. Yani Musab bin Ümeyr hakez 17 yaşındayken göreve gidiyor. Yani,
sancak taşıyor.
Yani işte bugün işte bunlardan kısa işte bir kısmı skece yansımış. Hı-hı. Yaklaşık bir 50 dakikalık programdı. Öğleden önce ilkokul velilerimize, çocuklarımıza, öğleden sonra da ortaokul çocuklarımıza ayrı bir şekilde. Yani sonuçta vermek
yani
istediğimiz
çocuklara tabii asıl olarak da herhalde Resulullah Efendimizin örnek kişiliği.
Evet, örnek kişiliği.
Yani nasıl insandı değil mi? Kur'an'da da güzel örnek olarak ifade ediliyor. Nasıl insandı? Biz onun izinden giden insanlar olarak nasıl olmalıyız? Nasıl ona olmalıyız? Nasıl benzemeliyiz gibi bir
mesela,
temel meselemiz var.
Ki peygamberimizi sevmek önce kendimizi sevmekle başlar. Önce adım adım çıkmak lazım. Hani tasavvufta da var ya önce kardeşini seveceksin sonra ihvan seveceksin sonra böyle bir adım var aslında. Aslında bu adım eğitimde de adım adım vermek lazım.
Evet.
Yani önce kendini seveceksin. Yaratana şükredeceksin.
Kendini önemseyeceksin.
Kendini önemseyeceksin o anlamda.
Yani Allah yaratmış beni. Evet. Bir yani Allah'ın yaratmaya layık gördüğü bir varlığım.
Varlıksın ve insan olarak yaratılmışsın.
Evet, insan
bu anlamda
olarak
bir değerlisin ve bir Kur'an'la muarız olmuşsun. Bu
muhatapsın,
şekilde muhatap olmuşsun. İki yetmez, aileni seveceksin. Yani büyüklerini seveceksin. Sonra sana emek veren hocalarına hürmet göstereceksin. Onları seveceksin. Bunların hepsi üst üste koyduğun zaman Resulullah'a ulaşırsın. Sonra Resulullah sevgisi gönlünüze tecelli eder. Bu da sizi nereye götürür? Cenab-ı Hakk'ın koşulsuz sevgisine götürür. Yani dolayısıyla sevmek, onun örnek almak. İşte,
evet işte da güzel örnek diyor. Mesela Peygamberimiz Kur'an'da sen yüce bir ahlak üzeresin diye ifade ediliyor. Yine rahmeten lil alemin olarak, alemlere rahmet olarak gönderdik biz seni diye ifade ediliyor. Ya bunlar aslında temel kişilik özellikleri Resulullah Efendimiz. Bizim de örnek almamız gereken.
Tabii.
Ama uzun bir sürede değil mi yoğrulması gerekiyor öğrencilerin bu noktada. Ya mesela ahlakı önemseyen, özümseyen, hayatında tabii olarak yaşamaya başlayan bir genç yetiştirmek değil mi? Bu böyle bir şey.
İşte salavat-ı şerifin şeyinden bahsediyorsunuz bu arada. Cenab-ı Hakk'ı Resulullah'ı severken seviyoruz. Ona selam ulaştırırız. Biz kapı çalarız. Sevdiğimiz insanın kapılarını çalarız. Bu kapıyı çalarken bir anahtar olur. Bir şey kullanırız. İşte Resulullah'ın şefaate nail olmak için bir anahtarımız var. O anahtar da salavat-ı şerifedir. İşte sadece bugün değil her zaman bol miktarda sınıflarda salavat-ı şerife getirmek gerekir diye bazı sınıflar salavat-ı şerife zincirler oluşturmuş. Tabi bizim okullar şey okul yani karışık okullar. Ona rağmen yani salavat-ı şerife zinciri oluşturan okullar. Yani tabi ortak paydaları kaybetmemek lazım.
Evet, yani çocukların, şey önemli değil. Evet, bu ülkenin çocuklarının diyelim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye bir ortak paydası olmalı değil mi? Yani öyle geldik biz 1000 yıldan beri böyle bir yoğrula yoğrula gelmişiz bu eksende. Evet.
Çocuklara
mektup yazdırdınız değil mi? Mektup yazdırdınız.
Mektup yazdırdık. Mesela burada bir tane mektup eğer okuyabilirsem şurada da bulabilirsem bu arada geçen arkadaşlar
cep telefonuna çektiniz herhalde.
Evet, cep telefonuna öğretmenden istedim. O da bana gönderdi. Hatta bir toplantıda okumaya çalıştım. Çocuğumuz farklı bir aile. Yani normalde Rus bir ailenin çocuğu. Tabii kompozisyon yarışması düzenlemişiz. Mevlüt Kandili münasebetiyle düzenlenen kompozisyon yarışmasında tema işte gençlik üzerine istenmiş. Şöyle bir şey çocuk tabii okuyabilirsem. Veda hutbesi demiş orada. Veda hutbesini dinleyen bir genç olarak kendisini tahayyül etmiş. Peygamberimiz çıktı o önemli tepeye. 124 bin Müslüman dinliyor benimle. Bir tek kişi vardı. O da bendim. Peygamberimiz buyurdu ve o 124 bin Müslüman gibi ben de ruhumda kulak kesildi. Her zamanki gibi hissettiğim duygular tavan yaptı. Çünkü nasıl olsa peygamberimiz konuşuyor ve ben ilk kez konuşmasını duyuyorum. Şimdi normalde
bu çocuk Rus din kültürü ahlak bilgisi derslerine kendi istediği takdirde
gidebilen çocuk. Yani öyle derse kamuoyu daha iyi anlayacak.
Zoraki girmiyor.
Ama beşinci
böyle
sınıfta,
bir
evet,
duygu dünyası da oluşmuş.
Şu anda 7. sınıfta biz 3. sınıftan itibaren bizde okuyor. Farklı bir ailemizin çocuğu.
Evet.
Annesinin özellikle babasının da istirhamı din dersine girmesin. Bizdeki müfredat gereği girmek zorunda ama biz gerekli anladık sizin derdiniz dedik. Hatta ben İsa peygamberimizi anlatalım ona dedim. Hiçbir peygamberi anlatmayın dedi. Yani böyle bir ailenin çocuğu. Ama
çocuk katılmış.
Katıldı. Yani gönüllü bir şey. Yaman dedi aklıma geldi zaten okurken. Evet. Nasıl olsa peygamberimiz konuşuyor ve ben ilk kez konuşmasını duyuyorum. Hissettiğim o heyecan duygusu benim daha da çok susmama neden oluyor. Nasıl yaşadıysa bilmiyorum artık.
Evet. Güzel.
Arafat tepesi öyle bir canlı bir yer oldu ki benim için. Sanki bizimle dinliyor herkes. Her şeyi.
Ne kadar güzel.
Ya bir de o kadar şey yazmış ki böyle.
Özlü. Ama çok güzel yani. Ama yani. Hakikaten şimdi... Yani o kutsal, ortamın duygusunu
yani
1400
bak,
sene
124
sonra...
bin kişi vardı bir de ben vardım ama tek ben vardım diyor. Bak, o da çok farklı bir şey yani çok ilginç. O kutsal ve unutulmayacak sözler bir kuş gibi uçuyor etrafımızda adeta.
Çok güzel.
Bu çağda yaşadığım için şükrediyorum.
Maşallah.
Allah'a şükrediyorum Allah'a. Ruhum adeta bir bellek gibi... Her sözcüğü kaydediyor.
Çok güzel. Yani.
Öğretmen ne demiş ki 18 yaşında ben Müslümanlığı tercih edebilir miyim? Ya şimdi tabii sevdirebiliyorsak tabii yani yaklaşım tarzı. Ben buradan şuna geldim. Aslında biz çocuklarımıza daha çok serbest bırakırsak, özgür bırakırsak ama sevgiye dair şeyle güzel aktarabilirsek herkesin kalbine girilebilir.
Evet.
Yani bazen kendi çocuklarımızın kalbine giremiyoruz.
Kendi evimizdeki çocuklarımızın.
Evimizdeki çocuklarımızın kalbine giremiyoruz. Bazen metotlarımız yanlış oluyor. Bu anne baba olarak belki korkumuzdan, kaygımızdan. Ama şimdiki çocuklar için metotları çok dikkatli seçmek gerekiyor. Çünkü çabucak avucumuzdan kaçıveriyorlar. O kadar kolay şeyler var ki.
Bir de dağıtıcı bir dünya var
etrafta. Dağıtıcı bir dünya var. Yani önceleri bir anne baba çocuğun namazı çok sık takip edip aşırı bir şekilde namaz baskısı yapması çocuğun çok gücüne gitmezdi. Ama şimdi biraz baskıladığınız zaman çocuklar fırt kayıveriyorlar Ahmet abi.
Evet, maalesef. Evet.
Onun için dil çok önemli.
Dil çok önemli.
Yani işte ben öğretmenimizi tebrik ettim diyecek diye bir şey bulamadım tabii yani. Allah da nasip eder. İşte o dün toplantı bu mektubu da arkadaşları okuyunca bazen bir tane çocuğun böyle çıkması insanın bütün şeyini alıyor.
Evet.
Okullarımız hangi okul olursa fark etmez. Yani her bir çocuğun gönlüne girecek uygun yöntem ve teknik bulduğumuzda, biz peygamberimizi sevdirebildiğimizde, o aşkı verebildiğimizde, abi namazda gelir, oruçta gelir, hepsi gelir.
Ardın, nasıl anlıyorlar mesela peygamberimiz dediğimizde o yaştaki çocuklar ne anlıyorlar?
Abi tabii soyut bir şey onlar için. Evet. İlkokul çocukları için.
İlkokul çocukları.
Yani ilkokul çocuğu için çok soyut bir kavram.
Evet.
Varlığını hissetmediği ama inandığımız bir değer.
Evet.
Evet. Hikayesi var.
Şimdi bu çocuk kendisini değil mi şeye götürmüş, Arafat'a götürmüş.
O, belki Arafat'ı görmedi.
O yani, Cebel-i Rahme'yi yaşamış. Onu şey yapmış.
Yani orada 124 bin Müslüman içerisinde kendisini kabul ediyor.
Evet.
Ve oradaki işte, tahayyül ediyor.
Ve bu 7. sınıfta. 7. sınıfta bir öğrenci.
Bunun gibi çok güzel mektuplar var.
Şimdi hadisler ezberletiyorsunuz değil
hadisler
mi?
Hadisler ezberlettik.
Bir onlar de, nasıl hadisler seçiyorsunuz?
Günlük hayatımızda daha çok onlar, yaş grubu çok önemli. Hmm. Yani ilkokuldaki seçilen hadis-i şerifler.
Anlıyor mu çocuk hadiste belirtilen ifadeyi?
Şöyle, yaş grubuna göre seçtiğimiz için anlıyorlar. Hmm. Yoksa her hadis-i şerifi anlamak ilk etapta zor olabilir. Mesela bugün okunan hadislerden bir tanesi, işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayakkabısını sağ ayağıyla giyerdi.
Hmm. Hmm.
Gibi işte
bir davranış.
Davranışa dönük işte mescide girerken sağ ayağıyla girer, sol ayağıyla çıkardı gibi, yani onu anlayabileceğiz.
Eve girerken selam verirdi.
Selam verirdi gibi. Ondan sonra
çocukları çok severdi.
Mesela ilahi var, çocuklar çok severdi diye bir tane. Yine büyüklerin ortaokulda şu hadis-i şerif vardı. Müslüman o kimsedir ki elinden dilinden başkalarının işte emime salim olduğu, normalde öyle ama mesela, başkalarının güvendiği kişidir diye.
Güvendiği kişidir. Bu anlatılıyor çocuklara değil mi?
O yaş grubunu seçmek lazım. Yani mesela ilkokul için 20 ise ortaokul için bu 30 hadis-i şerif. Yani 30 davranış, güzel davranış ezberlemek. İşte arkadaşlar koymuşlar, ya günlük hayatımızda konuşuyoruz ama konuşurken hiç olmazsa Allah'ın adıyla, dua niyetiyle konuşalım diye işte Allah'a ısmarladık. Allah kabul etsin. Allah başarılar versin. Hani tebrik ederim diyorsunuz ya.
Evet.
Ama tebrik ederken Allah muvaffakiyet versin gibi böyle şeyler ezberlemişler. Günlük hayattaki duaları keşfetmişler. Yani
mesela Kur'an-ı Kerim'le peygamberimizin ilişkisini de anlatmak lazım değil mi?
Elbette anlatmak lazım tabii. Evet, yani
bir peygamber onun, kavramını çocukların dünyasına taşımak, o da...
Yani, tabii çocuklar tabii 4. sınıftan itibaren biliyorsunuz din, kültür, ahlak bilgisi dersi. İşte bizim gibi okullarda seçmeli olarak da küçük yaştan itibaren de var. Bizdeki seçmeli derse 4.30'dan sonra başlıyor. İsteyen veli kalıyor, o derslere kalıyorlar. Hikayeler özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamında çocuk mesela geçen derste anlatıyordu. Peygamberimiz iyilik severdi. Her şeye pozitif bakardı, güzel bakardı derken. Hani var ya köpek dişin yanından sahabelerle geçerken herkes burnunu tıkıyor ve uzaklaşırken Resulullah dişlerine kadar güzel. Bunu anlatıyordu öğretmenimiz mesela. Yani buradan ne çıkartırsınız çocuklar diyor. Öğretmenimiz bu soruyu soruyor. Burada neyi çıkartalım, neyi öğrenelim? Yani işte
ya aslında burada yani bir Mevlid-i Nebi kapsamında konuşuyoruz ama belki siz pratik alanda sahadasınız ve çocuk din ilişkisi değil mi? Yani o gündeminize geliyor.
Elbette.
Belki gün, zorlukları da görüyorsunuz. Evet. Yani siz aslında ilahiyat tahsili de olan bir hocamızsınız değil mi?
Evet. Branş itibariyle coğrafya öğretmeni.
Coğrafyasınız ama
temelimiz İmam Hatip.
Temelinizde İmam Hatip var. Şimdi çocuk ve din ilişkisi belki günümüzde daha çok yani üzerinde durulması gereken bir şey. Yani hani deniyor sorgulayan vesaire çocuklar yetişsin. Mesela sorgulayan çocuk kavramıyla din kültürü ahlak bilgisi eğitimi arasında ne tür bir uyumsuzluk olabilir?
Abi
biraz
şöyle,
bu
güzel
din
bir
kültürü
soru.
Üzerinde duralım
ben
diyorum.
Yani. Farklı bir şey söyleyeyim. Yıllar öncesi yaşadığım bir hadise. Dördüncü sınıfta din kültür ahlak bilgisi dersi ilk defa karşılaşan bir çocuğumuz. Konu haç, yani daha doğrusu dördüncü sınıfta hacca bir giriş yapıyor. Yani beş İslami şartları itibariyle.
Onları öğreniyor çocuk.
GTA'ya girmiyorlar. Tabii haç olan Kabe öğretmenimiz slide'da gösteriyor. Çocuk diyor ki ben bu taşa niye tapıyorlar, niye tapıyor anlamıyorum ben diyor. Bakın.
Tapmak olarak anlıyor.
Tapmak olarak bakıyor. Hatta diğer arkadaşlar da karşı çıkıyorlar. Sen nasıl böyle söylersin? Hmm. O Allah'ın evidir falan. Sonuçta diyor taştan yapılmış bir şey diyor. Bakın sorguluyor aslında. Öğretmenimiz evet diyor, doğru. Arkadaşınız doğru söylüyor. Taştan yapılmış bir mabettir zaten diyor. Bunun kutsiyeti taşlardan dolayı değildir diyoruz. Ona güzel bir açıklama yapıyor. Hatta arkadaş tepki gösterince, öğretmeni böyle sahiplenince çocuk rahatlıyor.
Evet, evet.
İsmi Athena'ydı, sonra Meryem oldu.
Enteresan çocuk.
Yani ha, bu olaya karşı da şöyle de bir tepki aldık biz. Kabe'ye hakaret eden bir çocuğu nasıl okulda tutarsınız? Bakın, bir de böyle var.
Bir de böyle var.
Yani şimdi bakışları biraz farklılaştırmak lazım. Yani o çocuğun cephesinde olup sorguladı. Ya ilk defa böyle bir şeyle muhatap kalıyor.
Yani o çocuğu dışlasanız böyle yani, bir soruyu nasıl sorarsın deseniz üstünü çiziyorsunuz.
Çiziyorsunuz şeyde. Veyahut da öyle şey olur mu deseniz. O onca ama arkadaşları öğretmen, içerisinde öğretmeni de arkadaşa bir olsa o çocuğu ya ilk defa
boğarsınız.
Boğarsınız.
Ve asla yani o kendi cevabını bulmuş olmaz çocuk.
Olmaz
değil
tabii.
Yani
izin vermek lazım. Bu anlamda bizim yazarlarımızdan Özkan Özey'i çok takdir ediyorum. Abi. Mesela yazmış. Niçin peygamberimizi sevmeliyiz? Kitabın adı bu.
Evet.
Allah'ı niçin merak ediyoruz? Çünkü çocuklar merak eder Allah'ı.
Evet.
Bakın onların dilinden Allah'ı merak ediyorum. Melekler kız mı erkek mi? Hep sorarlar çocuklar. Melekler kız mı erkek mi? Melek deyince genellikle kız ismi aklına gelir. Melekler kız. Bu çocuk bunu sorar. Öyle bir cevap verebilmelisin ki genel kültürüne birlikte çocuk ona ikna olmalı. Yani geçiştirmek nasıl bir soru yavrum bu demek. O çocuğun kalbinde veya ruhunda cevap bulmuyor bu iş.
Evet.
Yani
evet.
Dolayısıyla din kültürü ahlak bilgisi öğretmenlerimiz bu anlamda daha genel kültürü yüksek.
Zorluklar yaşanıyor mu? Gözlemleriniz neler? Yani okullarda din kültürü ahlak bilgisi derslerinde hocaların birikimiyle ilgili veya iletişim dilleriyle ilgili ya da velilerle ilişkilerle ilgili sorunlar yaşanıyor
örnek,
mu?
Mesela kıyamet konusu anlatırken anlatmakta ciddi zorluk yaşarız.
Neden?
Çünkü ilkokulda, ortaokulda kıyamet konusu çocuklar tarafından kabullenmesi zor olan bir konu. Anlatması da çok zor bir konu.
Belki yani, ölümü de anlatmak zor mu oluyor?
Ölümü çok zor giriyorsun, giremiyorsunuz.
Evet.
Üç harfleri koymuşlar, anlatamıyorsunuz.
Evet.
Yani bazı şeyler koyarken şimdi günümüz çocuklarını düşünerek koymak lazım.
Yani konulmamalı mı yoksa? Yani mesela biraz önce bahsettiğiniz
soyut varlıklar dersiniz de ama
yazarımız mesela bu tür diyelim melek konusu da yani çocuğun görmediği bir dünya değil mi?
Evet.
Görmediği bir dünyayı anlatmak durumundayız çünkü inanç esaslarımızdan birisi. Yani bu tür kitapları yazılan kitaplarda daha çocukların anlayabileceği bir dil oluşuyor mu?
İşte o dili, o iletişim dilini oluşturursak bu kavramın hepsini vermek kolay. Ama ben dahil birçok öğretmenlerimizin bu dilden eksik olduğunu düşünüyorum. Ta ki işte biraz önce bahsetmiş olduğum Özkan Özen'in kitaplarını okurken ah diyorum kitaplar daha önce bende olsaydı.
Ne tür eksiklikler var? Yani gözlemlediğiniz mesela genelde ne tür eksiklikler var? Yani burada şimdi eğitim konuşmaları programındayız. Bir anons yapalım dinleyicilerimize. Nuri Özkan hocamla bendeniz Ahmet Taş getiren Mevlid-i Nebi'den yola çıktık. Onu tebrikten yola çıktık. Şimdi dini konular çocuklara nasıl anlatılıyor? Onu konuşuyoruz. Evet.
Şimdi dini mevzulara çocukların seviyesine inebilmek için psikoloji bilgisi çok iyi olması lazım. Sosyolojik olaylar, toplumsal olaylar, kültür, toplumun kültürü. Bir de bilimin bazı sırlarını öğretmen vakıf olmalı Ahmet abi. Bilimden uzak biz dini anlatamayız. Özkan Öze, yani çok takdir ediyorum. Okuduğum her kitapta, her okuduğun kitabın sonucu Allah sevgisine taşıyor çocuğu. Yani çünkü bilimi, feni, fen bilimlerini, doğa ilimlerini, işte felsefeyi, gerektiği zaman matematiği öyle bir akışla öyle bir veriyor ki sonuçta çocuk ikna olarak o kitabı bitiriyor. Öyle bir akıcı üslupla yazıyor.
Ben o kitapları okumadım. Okumak yani şimdi çok merak ettim doğrusu.
En son ben dün okudum bir tane yeni çıkan bir kitabı. Buradan
duyurayım. Çünkü ben bu konuların hakikaten nasıl verildiği konusunu merak ediyorum. Yani çocukların dünyasına değil mi? Onların bilgi seviyesine, anlayış seviyesine hitap eden bir dil yani mesela inanç esaslarımız genelde soyut esaslardır.
Evet.
Yani o soyudu çocukların dünyasına taşımak büyük bir
şey. Şimdi bizim şey, dinimizin esası ne? Amentüdür, değil mi?
Amentü tabii.
Şimdi biz hep iman esasları. Onu ezberledik. Onu ezberlettiler bize. Hepimiz ezberleyerek evet, öğrendik. Bu yazarın geçen sene kitabını okudum. Şu Amentü esası diye. Kitabın ismi tam öyleydi herhalde. Dedim ki din dersi öğretmenlerini çağırdım. Dedim ki bu kitabı önce siz okuyacaksınız. Hı-hı. Sonra çocuklarımızı beraber okuyacaksınız. Başka bir şey okumayın.
Hı-hı. Amentü'yü mi anlatıyor?
Amentü'yü anlatıyor ama öyle bir hikayeleştirerek, hı-hı, öyle bir güzel kurguyla anlatıyor ki, hı-hı, hem boğulmuyorsunuz bilgi bazından, hı-hı, hem kurgusu çok güzel. Bittiği zaman da esası çok güzel bir şekilde kavramış oluyorsunuz. Yani evet, kurgusu çok öyle. Dün mesela yine gelmeden yeni bir kitabı çıkmıştı. Okudum. Kitap ismi Çaylak ile Filozof. Hı-hı. Hani biz deriz ya, önce çocukta kendilerini tanıtmamız lazım. Hı-hı. Hani ben de başta söyledim. Önce çocuk kendisini tanımalı ve sevmeli. Ama başaramıyoruz. Hep çocuğu kendisini tanımadan, fırsat sunmadan çocuğu geleceğe yönlendiriyoruz. Olması gereken yere doğru hedef gösteriyoruz. Ama evet, çocuk o olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Şimdi bu eksikliği muhtemelen hissetmiş ki Çaylak ile Filozof diye birinci kitap, ikincisi de çıkacak yakında. Yani kurgusu müthiş. Felsefeyle 3-4 tane Yunan mitolojik hikayeyle birlikte, kendi kültürümüzdeki esaslarla birlikte, Çaylak zaten bir şey öğrenme çaba sarf eden kişi olarak koyuyor, öyle, hı-hı, tanıtıyor. Öyle bir anlatmış ki o zaman ve olayda da sen bir yaratılmış bir çaylaksın diyor. Hı-hı. Her zaman öğrenmeye hazır olmalısın diyor. Hı-hı. Ve her zaman kendini tanımalısın ve yaratanı da düşünerek diyor. Hı-hı. Tamam mı? Öyle güzel bağlıyor ki kısacası bizim bu dini esasları işte Resulullah'ı sevdirirken günümüzün yöntem ve tekniğine uygun hep beraber. Bunu hala Nur Özkan dahil, herkes dahil, anne baba basın, işte öğretmenler, muallimler, hepimiz dahil o dili yeniden keşfetmemiz lazım. Buna çaba sarf etmemiz lazım. Bizim şu ezberci anlayıştan kurtulup önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biraz önce sordunuz. Yaşına uygun hadiste vere vere yukarıya çıkarmak lazım. Hı-hı. Birden de hadis yüklemesi yapıp anlamını içeriğini bilmediği ve günlük hayatta ne işe yarayacağını bilmediği hadiseden başlayarak yola değil. Önce yaşantısına taşımak lazım. Hadi bakalım bunu uygulamaya geçelim. Böyle böyle geçmek lazım. Ve gönüllü esas çerçevesinde kalpleri etkilemek lazım. Herkesin aynı sonucu da beklememek lazım Ahmet abi. Damarı bulmak lazım. Şimdi Osman Nur hocamızın sözü biraz önce de söyledim. Diyor ki elmasın elementi de bileşiği de karbondur. Kömürünki de karbondur. Ama biri kömürdür. Biri elmastır diyor. Elmasın karbon bileşenleri düzenlidir, bir disiplin altına girmiştir ve değerli bir taş olmuştur. Hepimiz kıymet veririz diyor.
Evet.
Ama kömür karbonları dağınık düzendedir. Hı hı. Ama kömürdür. O da kaderini yaşar, yakılır diyor. Hı hı. Biri taşınır, evet, diğeri de yakılır. Din diyor ve peygamber sevgisi kişinin hayatını düzene sokar, disipline eder. Yeter ki diyor öğretmenler
insanı insan yapar.
İnsanı insan yapar. Yeter ki öğretmenler o damarı bulsun diyor. Hı, şimdi.
Çok güzel.
Yani bize düşüyor işe. O damarı bulmak. Yani,
peki şöyle evet, de bir soru. Hiç olmaması, yapılmaması gereken nedir? Mesela yani din kültürü, ahlak bilgisi derslerinde ya da ne bileyim değerler eğitiminde yani çocukla dinin buluştuğu yerlerde anne babanın, öğretmenin ya da o camilerde hocanın değil mi? Ya da cami cemaatinin mesela hiç yapmaması gereken. Çünkü ya yani bütün bu saydıklarım çocuğa din hakkında bir bilgi veriyor.
Evet.
Bir değer yargısı veriyor, değil mi?
Evet.
Yani diyelim camiden kovduğunuz bir çocuk dinin bir tarafını öğreniyor kendine, evet, göre. Değil mi?
Evet,
yani
evet,
kovan bir şey. Böyle evet, böyle algılıyor. Yanlış öğreniyor ama o bizim yanlış hocalığımızdan evet, kaynaklanıyor. Evet. Ne dersiniz? Mesela hiç yapılmaması gereken şeyler nelerdir? Din öğretiminde çocuklarımıza.
Bütün eğitimde.
Din öğretiminde, evet, eğitiminde.
Evet. Din eğitiminde, öğretiminde bir, öncelikle dini öğretecek, eğitecek insan, şahsiyet, ahlakıyla öğrenci örnek olmalı. Bu anne baba da olabilir.
Evet.
Çocuk da ona kesinlikle güvenmeli.
Evet.
Asla açık bir kapılarını bulmamalı. Doğrulukta, dürüstlüğü vesaire. Güvendikten sonra ikinci yapacağı şey, hep özendirici olmalı. Meraklandırıcı, özendirici. Seçim hakkını çocuğa bırakacak.
Hmm.
Biz tam tersini yapıyoruz.
Hmm.
Biz kendimiz yaşamadığımız halde, tam içselleştirmediğimiz halde hep zorlama yapıyoruz.
O zaman
bu zorlamadan
yani yaşamadan din öğretilmez. Yani.
Yaşamak evde de, ailede.
Evet.
Bir kere yaşamıyorsak
Geçen... Ya bu güzel bir şeyse evet. Siz de yaşamalısınız.
Evet, evet. Evet. O zaman çocuk bunu fark ediyor Ahmet abi. Hı-hı. Şimdi sahneye çıktığımızda önce dedi ki çocuklar buradaki sohbetten önce kendim için Cenab-ı Hak nasip etsin faydalanmayı. Buradaki gösterilerden, buradaki çalışmalardan. Hepimizin eksikliği var çocuklar. Ama din mi mükemmeldir. Din eksikliği yok. Biz insanların eksikliği var. Onlar ön plana çıkıyor. Dolayısıyla herkesin eksikliği var. Öğretmenlerinde, hocalarınızda, annenizin, babanızın da. Ama dinin mükemmeliyeti var. O teraziye koyduğumuz zaman hepimiz bu eksiklerimizi görüyoruz. Buradaki ortamdan da bizim yapacağımız şey o eksiklerimizi görüp bir eksiği nereden kapatabiliriz? Bir eksiği nereden, bir çuvalın deliğini nereden kapatabiliriz? Hı-hı. Hadiseye böyle bakmak gerekir. Hı-hı. Bu programlar onun için var dedik. Dolayısıyla seçim hakkını bırakmak lazım. Şimdiki çocuklar zorlamaya gelmiyor Ahmet abi. Aşırı
çocuk
zorlama.
Çocuk gelse mesela evet. Size dese ki hocam din mükemmel dediniz. Neden mükemmel diye sorsa mesela. Bakın o da.
Güzel bir soru.
Biz burada sorarız yani.
Çünkü niye? Elbette güzel bir soru. Öncelikle çocuk
yani
açısından böyle bir soru.
Benim için din nedir? Yani bana din niye nedir? Lazım din?
Evet.
Çocuk değil mi? Din bana niye lazım? Yani mesela peygamberimizi öğrenmek bana niye lazım? Ya bunlar da geliyor mu size soru olarak?
Yani şu an direkt bana gelmiyordu ama muhtemelen öğretmenler evet, gidiyordur. Evet, şimdiki evet. Çocuklar çok şey soruyorlar tabii ki. Din niye mükemmeldir diye bir soru sorsa böyle bir konuşmanın ardından elbette mükemmellikte ne anladığını çok iyi ona bir kavram müzakeresi yapmak lazım. Mükemmel deyince ne anlıyorsun?
Evet.
Onun
evet.
Bir kere önce kafası netleşmesi lazım. Din
çünkü
neyi tazim ediyor?
Ben bunu
ediyor?
Şunun için evet. Söylüyorum. Biz bir takım mesela kavramları kullanıyoruz.
Kullanıyoruz.
Ama bu kavramın çocukta altyapısı yok.
Altyapısı
yok. Onun için kullandığımız kavramların önce altyapısını çocuğa aktarmak da gerekiyor.
İşte yani. Önce mükemmel deyince kendisini anlıyor.
Evet.
Önce
evet.
Onu bir öğrenmek lazım. Öğrendikten sonra konuşmayı ona göre şekillendirmek gerekiyor.
Evet.
Ama siz evet yavrum din mükemmeldir çünkü dediğiniz an nasihat etmiş oluyorsunuz. Nasihat günümüzde bir çocuğun sorusu karşısında siz nasihat önermişseniz etkileyici değildir abi. Önemli olan soruya cevap hep arka plandaki neye ulaşmak için bulmak gerekiyor. Bu çok önemli. Bizde ailelerde de veya biz öğretmenler bazılarında hemen nasihate geçiyoruz. Çocuk bir sorunu getiriyor, bir sorgulamayı getiriyor. Sorgulamada nasihat olmaz derler. Sorgulamada sorgulayan kişinin arka planında neyi yakalamak istediğine ulaşıncaya kadar karşılıklı sorular sorarak
onun için
buldurmak.
Sorun ne?
Ne?
Değil mi? O
niçin öyle bir
getiriyor,
soru? Getiriyor. Bir, sizin buyurduğunuz gibi kavramı mı anlamadı? Mükemmellikte o mu? İki, etrafta bir işini sorgulamak istiyor da örtülü mesaj mı gönderiyor? Yani kimin için bu mesajı soru sorma ihtiyacı? Belki de şahsım içindir. Örnek bunu ben söylediğim için. Belki benim açımı görmüştür. Bu anlamda bir sorgulamaya tabi tutabilir. Dolayısıyla neye doğru götürecek? Hani buzdağının arka tarafındaki yere ulaşmak lazım. O sorgu bu. Sonra yavaş yavaş onu netleştikten sonra çocuğa uygun bir dille, anlayabileceği bir şekilde. İşte biraz önce hani bir karbon elmas benzetmesi var ya hocamızın. Benzer örnekler vermek suretiyle çocuğa mükemmelliği, neden din mükemmelliği sunar insanlara? İşte Allah'ım yaratıcı oldun, yarattığı kul. Aynen bir cep telefonu aldığın zaman önce neyini okursunuz? Kullanım kılavuzuna bakarsınız. Ne nasıl kullanılacak?
Evet.
Size talimatlar vermişti. Ömrünü yazar. Cep telefonunun işte şöyle bir sorunla karşılaştığın zaman ne yapmamız gerektiğini söyler gibi. Mesela günlük hayatta onu anlayabileceği noktayla aslında o kitap Kur'an-ı Kerim ve Resulullah aynı zamanda bizim o dinin kullanım kılavuzu gibi diyerek yola götürebilirsiniz. Ama önemli olan o çocuğun nereye getirmek istediğini bilmezseniz yine yanlış bir yönlendirme yaparsınız. Önce o kavramları sorgulatmak lazım yani ciddi bir şekilde. İnşallah yani Mevlid programı münasebetiyle okullarda
din
güzel
kültürü,
etkinlikler yapılıyor.
Ahlak evet. Bilgisi öğretmenleriniz var değil mi?
Evet.
Bu öğretmenler yani sizin önünüze mesela bu dersin işlenişi sırasında öğrencilerle ilişkide ne tür problemler getiriyor? Ne tür sorunlar getiriyor? Yani zaman zaman...
Şimdi tabii sorunlar birçok soruna geliyor olabilir. Ama bulunduğum bu okul içerisinde özel okul olması münasebetiyle bize bu konuda hiç sorun gelmez. Ama bazı konuları anlatırken zorluk yaşadıklarımızı bildiğimiz için onları nasıl verelim konusunda müzakere ederiz. Mesela kıyamet konusu, ölüm konusu, mesela cennet cehennem konusu. Çünkü bazen öyle oluyor ki cehennemlikleri sıralarken sıraladığınızda çocuk şöyle 4 yaşındaki şey, 4. sınıftaki bir çocuk 5. sınıftaki hemen ailesi süzgeçten geçiriyor. Eve gidiyor, diyor ki anne sen cehennemliksin. Şimdi böyle gittiğini düşünseniz ne olur?
Ertesi gün kıyamet kopar, kapınıza dayanırlar.
Zaten kopuyor.
Evet.
Yani o dili çok iyi kullanmak lazım. Adam diyor ki benim azıcık bir sevgim vardı hocam, bir tane de evladımla bağım vardı, onu da kopardınız diyor.
Evet.
Anlatabildim mi?
Yani anne baba o açıdan görüyor. Yani
o açıdan
çocukta
görüyor.
Bir baba sevgisi, anne sevgisi yıkıldı diye bakıyor.
Çocuk gidiyor, çok yaşıyoruz. Anne diyor, ağlıyor çocuk eve gidince. Yaşadığımız için bunlar çok zorlanıyoruz artık. Anne diyor, ağlıyor çocuk eve gidince. Öğretmen nasıl etkilendiyse anne ağlıyor. Oğlum kızım niye ağlıyorsun? İşte anne işte senin cehennemlik olmanı istemiyorum. Kızım ne cehennemliğin, nereden çıktı diye. Okuldaki öğrendiği bilgi aktarıyor. Yani bunlar yaşıyoruz maalesef.
Ama bu şeyi de ortaya koyuyor. Çocuk demek ki etkileniyor. Ama aldığı işte, bilgiden etkileniyor.
O bilgiden kim rahatsız oluyor?
Şimdi şöyle bir şey. Yani çocuk hem etkilensin hem de bu tarz peşin yargılara gitmesin. Evet. Böyle bir denge.
İşte o dengeyi nasıl kurtarabiliriz? Şimdi bazı konular var ki dinde kesin. Emirler kesin. Onun bir tavizi yok. Tabii haklı olarak öğretmenlerimiz bunu söylemek zorundalar. Ama işte söylerken sınıfın kültürünü, çocukların durumunu bakarak bunu söylemeleri gerekiyor. O da diyor ki Allah'ın emri kesin haklı olarak. Yani ben bunu nasıl başka evi, çevreyi nasıl anlatayım? Ama o yaş grubu çocuk bunu eve öyle bir taşıyor ki.
Çocuk bu yemeği yiyemiyor, hazmedemiyor. Yani zihin yapısı, kalp yapısı çocuğun bunu hazmetmek için
birine
yeter.
Birine dedim ki öğretmen arkadaşıma, sen dedim karşında herkes Musab bin Ömer, Hazreti Ayşe, sen yükleniyorsun çocuklara. Ya mübarek sindire sindire götürelim. Ya bu çocuklar da hangi çağın çocukları? Yani bu zorlukla yaşıyoruz. Yani burada metodolojiye ihtiyacımız var. Yani şimdi bizi dinleyenlerden i̇şte bazıları asla kızacak belki ama sonuçta kalbe girme, işte biraz önceki mektup.
Hayır, herkes yani kendi ailesinde de karşılaşıyor bunu. Yani. Mesela çocuk namaz kılan bir ailede çocuk namaza başlayamamış oluyor. Yani onu kulağını çekerek şu bu namaza başlatamıyorsunuz. Yani her anne baba aslında kendi içinde yaşıyor. Belki anne baba da sizden bekliyor. Değil mi? Yani öğretmenimiz, verdiğimiz okul bu çocuğa bu bizim anlatamadıklarımızı anlatsın, bizim yaşatamadıklarımızı yaşatsın diye bakıyor.
Ama sonuçta Ahmet abi nasip meselesi. Eğer öğretmenimiz niyetinde samimiyse, bir kere öğretmenimiz, özellikle din kötü ahlak bilgisi öğretmenlerimiz, fıkıh, tefsir fark etmez. Bir kere niyetinde samimi olarak o dertli bir şekilde sınıfa girdiğinde, bizim tarihimizde Yaman Dede hikayesi mevcut. Hangi okullara gitmemiş ki? Yabancı okullarda bile çocukları kendisine aşık etmiş, sevdirmiş.
Evet.
Ama derdi var. Resulullah derdi var. Mesnevi'de hikayeler okuyor. Uygun yöntem, uygun hikayeler seçtiğinde kıvrak zekada sahipse, çocukları da çok iyi analiz edebiliyorsa hiç iletişim problemi yaşamaz. Hangi aile olursa olsun kendine sevdirir. Yani bu çok. O zaman dingit öğretmenlerimiz bir mesnevi hikayeler çok iyi bilmeliler. Orada çok hepimize ders olacak hikayeler var. Her bir çocuk için. Günlük hayatı çok iyi takip etmeliler. Bilimli bir takım gelişmeler çok iyi takip edip onu çocuklara o çağın ihtiyaç duyacağı şekilde nasıl aktarabiliriz? Ona odaklanmalılar. Bununla ilgili yazılmış bir takım kitapları çok iyi incelemeliler. İşte Özkan Öze gibi aklıma gelen. Ve oradaki kültür de günümüzdeki çocuklara ben bunu nasıl sunabilirim mi? Bulacaklardır. Öyle düşünüyorum. Yeter ki niyet çok önemli. Hata yaptığı zaman da çok iyi düzeltebilmeli. Baktı ki karşı tarafta kaldıramadı, sindiremedi bunu. Yani onun üstüne gitmeye gerek yok. Ya bunun doğru bu değil. Onunla irtibatı küsmeden devam ettirecek. Evet yavrum, bu senin için şu anda çok şey oldu. Veya ailesiyle ilgili konuşup orada bir yanlış anlaşılma oldu. Ben sizin cehennemlik olduğunuzda falan bahsetmemiştim gibisinden. Ailenin de gönlünü alıp ama sonuçta çocukla irtibatı kesmemek lazım. Devam ettirip o çocuğun damarını bulmak gerek. İşte biraz önceki olduğu gibi yani 18 yaşını bekliyor çocuk. Ailesinin durumunu biliyor, bilmiyor değil. Öğretmenimize demiş. Yani benim şu anda ailem buna müsait değil. Ama ben 18 yaşında Müslüman olmayı
belki,
düşünüyorum.
Belki yani mesela bir coğrafya öğretmeninin aileyle iletişim kurması mutlak zaruret olmayabilir.
Ama din dersi öğretmeni.
Ama din kültürü dersi, din dersi öğretmeni herhalde.
Evet.
Yani bu konuları anlatırken mesela aileye de değil mi ulaşmasını tabii sağlamak lazım. Yani o da anlasın. Belki ailede de mesela bazen öğrettiğiniz bilgiler aile ortamında da bilinmiyor olabilir.
Bilinmiyor zaten. Bilmediği için zaten bu sorunlar karşı karşıya geliyor. Şimdi annenin bir giyim tarzı, bir kuşanış tarzı var ama çocuğunu da bir okula göndermiş. Oradan farklı bir tepkiyle gelince bir an annenin hayatı şok oluyor gibi. Şimdi yıllar öncesi ilk tekteni açtığımızda ki bu 27 Nisan bildirisinin yayınlandığı senemiz kutlu doğum programı yaptık. Bir tane velimiz geldi. İşte ben işte akademisyenim şudur vesaire. Ben de çocuğuma sizi tanıyorum. Başka okul olmadığı için size teslim ediyorum ama hiçbir dini bilgi öğretmeyeceksiniz. Şartı bu. 7. sınıfa getirecek. O sene kutlu doğum çocukta bir rol kabiliyeti var. Arkadaşlar da bakmışlar rol kabiliyeti bir onun. Onu tiyatroda rol vermişler ona çocuğa. O kadar güzel oynadı ki çocuk.
Evet.
Sonra babası geldi dedi ki hocam çocuğum okula mutlu geliyor dedi. Evet size bazı şartlara teslim ettim ama dedi. Dini sizden öğrensin dedi. Ben yine başka bir yere göndermeyeceğim. Dedi kerataya sahne çok güzel yakıştı dedi. Şimdi o bazen zaman, de bir şey bulmak lazım.
O zaman
lazım.
Bizim din dersi veren hocalarımıza hani ailelerin dini sizden öğrensin diyebilecek bir liyakat
gerekiyor. Yani onu dedirtmek lazım. O güven. Bizde de var şu anda. Hocam ben diyor işte falan yarış göndermem. Ama diyor siz verecekseniz diyor. Siz diyor beni biliyorsunuz diyor. O hassasiyetten biliyorsunuz. O duygular içerisinde öğretin diyor. Bu dinden taviz vermek değil Ahmet abi. O sindirebileceği noktada verirsiniz sonra yavaş yavaş çocuk genişletir. Yani bu
tedrici,
böyle bir şey.
Tedricilik diyoruz ya.
Öğretmenlik mesleğinde de bu tedricilik var. Hangi ilmi verirseniz verin. Çocuğun seviyesini çok üstünde verirseniz çocuk onu kusar.
Kusar evet.
Yani
evet.
Hazmedemez, öğrenemez. Din de böyle bir şey. Yani bugün çocuklara anlatırken dedim ki insan üç boyuttan oluşur. Bedeni boyut, zihni boyut, ruhsal boyut. Bizim okulumuzda işte bedensel gelişimimizi sadece çok etkinlikler yapıyoruz. Doğru mu çocuklar? Yapıyoruz. Etkinlikler, bedenimizi geliştirecek. Spor, jimnastik, sanat vesaire. Zihinsel gelişim sadece oho çok haddinden fazla etkinlik yapıyoruz. Hep koşturuyoruz zihinsel. Bugün bırakın dedim ya. Ruhunuzun sakinleşeceği bir gün. Şöyle arkaya yaslanın. Ne matematik düşünün, ne Türkçe. Bugün serbestsiniz, özgürsünüz. Bırakın. Ruhumuz dinlensin. Ruhumuzun kaynağı burası. İnançlarımızın kaynağı çocuklar. Yani biz, bakın bizi ölüden ayıran tek şey var. Ruha sahip olmak. Yoksa herkesiz bir ceset, hiçbir şey yaramayız. Bırakın bizim şu anda ayakta tutan ruhumuzun bayram edeceği bir anı yaşayın. İlahilere kendinizi kaptırın, gözünüzü yumun, arkaya yaslanın. 40 dakika çocuklar çok fazla değil dedim bakın. Ruhunuz dinlensin. Huzur saati. Hadi size işte birkaç bir şey konuştuktan sonra huzur saatinde başarılar diliyorum size dedim. Yani bazen yani bunu da anlatmak lazım. Yani böyle farklı şeyler söylemek gerekiyor diye düşünüyorum Ahmet abi. Evet. Böyle bir şey
evet,
okullarda
yani,
her sene olduğu gibi bu sene de güzel şeyler yapılıyor. İşte Kayseri'de de geçen Kayseri'de de bulundum. Orada da birçok okulun kutlu doğum programlarını, ilanlarını gördüm. Fırsat eğitimi Ahmet abi. Yani bu fırsatları okullar çok
şimdi
iyi değerlendirmeli.
Bu, böyle bir kutlu doğumdan yola çıktık ve din kültürü ahlak bilgisi dersleri nasıl sağlıklı verilebilir üzerinde durduk. Bu seneki bu işte
vizyon belgesi.
Vizyon belgesi 2023 oranın ilk bölümü eğitim felsefesiyle ilgili bölümü. Orada şunu da yani belki az
bağlantı
bir süremiz var.
Lazım.
Bağlantı diyor ki Sayın Bakan insanın akıl ve kalple çift kanatlı olmasına dair önerdiğimiz paradigma, bir paradigma değişikliği, akıl ve kalple çift kanatlı, sadece maddi olana yönelen bir eğitimi reddetmektedir.
Evet.
Bildiklerimizle, öğrendiklerimizle ne yapabiliyoruz, ne olabiliyoruz? Verilen eğitim nasıl bir dünyaya yol açıyor?
Evet.
Demek ki nasıl bir dünya hedefliyoruz? Yani eğitimin onun işte bir yerinde kalp var diyor değil mi?
Evet.
Kalbi dünyanın merkezine koyacağız yani. Bizim mücadelemiz dünyaya ve doğaya pusu kuranlara. Dünyayı ve doğaya pusu kuranlara, bilimi ve eğitimi kötüye kullananlara karşıdır. sıraladığımız sorunları düzeltmenin yolu da bilimden ve eğitimden geçmektedir.
Aynen.
Bilimin rehberliğinde ve vicdanımızın pusulasında. Şimdi bir vicdan da oluşturmak lazım, değil mi?
Evet.
Yani var bir vicdan, potansiyel olarak
onun kalitesini beslemek lazım.
Evet. Vicdanımızın pusulasında bir bakış geliştirdiğimiz sürece Anadolu'daki varlığımızın iyi örneklerle bezeli bin yıllık birikimine ve mirasına tam manasıyla sahip çıkmış oluruz. Şöyle diyor son olarak, bu bakış bizi gerçeğin ve insanın parçalanmasına dayalı.
Aynen.
Bir algıdan kurtaracak ve çoklukta birlik anlayışının önünü açacaktır. Bu anlayış biz ve öteki ayrımlarını aşarak hepimiz olma bilincini diri tutacaktır. Hepimiz aynı takımdayız duygusunu hissettirecektir. Evet.
Şimdi o vizyon belgesinin başka bir yerine de izin verirseniz şöyle diyor. Bizim tekilliğimiz insan ve makinenin birlikteliğinden ziyade akıl ve kalbin birlikteliğidir.
Evet.
Yani,
evet.
Yani bizi diğer insanlardan, medeniyetlerine ayıran sadece insan ve makine birlikteliği değil diyor. Bununla birlikte akıl ve kalbin birlikteliğidir. Yani
i̇şte böyle çift bir, kanatlı yani, diye bir kavram. Evet. Belki bunu da
evet.
Çocuklarımıza, yani şimdi bu Sayın Bakan'ın 2023 için oluşturduğu bir vizyon.
Evet.
Bir anlamda bu vizyon çerçevesinde bir eğitim
evet.
organize edilecektir. Dolayısıyla coğrafyayla din kültürü ve ahlak bilgisi, Türkçeyle
matematik, fen
matematik hepsi
evet.
bir aynı kalp ve zihin dünyasını besleyecek bir çerçevede sunulacak.
Bu vizyon belgesinde sizin söylediğiniz var, Allah razı olsun. Buna disiplinler arası işbirliği deniyor. Yani artık okullarda her bir ders tek başına kazanımları gerçekleştirmek için değil, diğer derslerle bir işbirliği yaparak bu psikoloji ilmi, bu din ilmi hepsi birlikte ortak akılla çocuğun karşısına çıkılabildiği zaman bütüncül yaklaşımla çocuğu geliştirmiş oluruz. Bizim 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunumuz var. 1973 yılında yazılmış. O dönemde bile öyle bir giriş cümlesi oluşturulmuş ki amaçlar kısmında ben hala hayranlıkla söylüyorum. Diyor ki eğitimimizin amacı çocuklarımızı bedenen, ruhnen ve zihnen sağlıklı bir şekilde yetiştirmektir diyor. Bakın bedenen, ruhnen ve zihnen sağlıklı bir şey yetiştirmektir. Ama yıllardır beden ve zihin noktasında çabamız ve gayretimiz üst plana yapmışız. Ama ruhsal eğitim dediğimiz çocuğumuzu ruhunu terbiye etme, inancını güçlendirme anlamında hep böyle şeyli kalmışız. Yani çekimser kalmışız, nötr kalmışız.
Aslında bedenen ve evet. zihnen olduğu konusu da tartışılabilir.
O da ayrı bir şey yani. O da ayrı bir, o da metotlarımızın
yanında. Çünkü bunlar yani, iç içe şeyler. Aslında ruhen ona hazırlanmazsanız, evet. kalben
Tabii.
yani o aşkı, o duyguyu yaşamazsanız zihin de çalışmıyor, beden de çalışmıyor değil mi?
İyi insan çıkmıyor karşınıza.
İyi insan çıkmıyor.
Ezberci ama eğitilmemiş, öğrenmiş insan çıkıyor. Yani eğitim aslında ruhun bir unsuru.
Evet.
Yani
evet.
ruhu terbiye ederseniz davranışlarınızı yansır.
Gerçekleştirmek evet. diye bir sorun var. Değil mi?
Yani İnşallah gerçekleşecek yani, Ahmet abi. Ben evet, pozitif yani bakıyorum. Bardağın dolu tarafını görüyorum.
Eğitim dünyasını, evet. ne bileyim öğretmenlerimizi, velilerimizi, çocuklarımızı, devleti değil mi? Hepsini bu çerçevede, bu çift kanatlı
evet, evet.
bir gelecek inşası için, çocuklarımızın geleceği için
hep birlikte çaba evet. sarf etmek lazım. Gerçekleşmediği zaman kim kaybeder? Yine biz kaybederiz.
Evet.
Eksiği olabilir Ahmet evet. abi. Şimdi müdür toplantılarına da gidiyoruz. Yönetici akademiye gidiyoruz.
Evet,
evet eleştiriler çıkıyor. Zaten vizyon belgesi gelecekteki fotoğraftır. Varmak istediğimiz evet. yerdir.
Hedef.
Ancak evet. mevcut eksikleri tamamlamadan o büyük o 50 yıllık fotoğrafı oluşturamazsınız. Ancak 3 yıllık süreç içerisinde bakan diyor ki ben bu eksikliğe giderirsem fotoğrafın büyük bir kısmı ortaya çıkacak diyor.
Hı
hı. Yani daha netleşecek diyor. E bana düşen ne? Eksiğine değil artılarını görüp odaklanmak ona. Ona odaklanmam lazım. Elimden düşeni yapmam gerekiyor.
Evet.
Burada bizi dinleyen Erkam Radyo dinleyicilerimiz, öğretmenlerimiz, meslektaşlarımız, ailelerimiz her şeyin eksiği olabilir. Ama en azından önümüzde bir vizyon belgemiz var.
Hı hı.
17 başlık. 34 tane hedef konmuş.
Hı hı.
Bu hedeflerin hangi tarihlerde, yıllarda gerçekleşeceği belirlenmiş en azından. Diyor ki bakan hiçbir şeyi yolda düzeltmeyeceğim ben diyor. Yapacaksam ne değişiklik, kademe kademe yapacağım diyor. Tartışa tartışa yapacağım diyor. Bu bir güzel. Ha bu belge kiminle yazılmış, nerede yazılmış, nasıl oluşturulmuş? Epey de çalıştılar, çaba sarf ettiler. Birçok sivil toplum kuruluşunu topladılar. Birçok okul müdürünü, öğretmenleri toparladılar. Ortak akıl oluşturmaya çalıştılar. Ha gönlümüzdeki bir çıkmamış olabilir. Ama yani bunun sonu yok.
Evet, evet.
Onun için
evet.
Ben hayırlara vesile olacağını düşünüyorum. Ben arkadaşlara sordum. Vizyon belgesinin dedim ana fotoğrafı neydi? Herkes bir şey söyledi. Ben dedim ki şunu gördüm. Vizyon belgesini özet. Bakanın tam arkasında slaytta. Yarınlarımız için mutlu çocuklar. Diye bir cümle vardı. Mutlu çocuklar yetiştirebilmek için önce biz pozitif bakacağız. Önce biz mutlu olacağız.
Doğru.
Elimizden geleni çabayı yani, sarf edeceğiz.
Kalben sevinç duysun çocuklarına.
Yani en azından.
İçlerinde sevinç olsun. Evet. Bu önemli bir şey yani.
Efendim.
Çok teşekkür ediyorum.
Ben de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
Değerli dinleyiciler, eğitim konuşmaları programında Nuri Özkan hocamla beraberdik. Kutlu Doğum'dan yola çıktık. Ve 2023 eğitim vizyonuyla Kutlu Doğum'un da bir irtibatı olduğu değerlendirmesiyle tamamlamış olduk. Hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olun.
Allah razı olsun efendim.